Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 29.
Siz koşmuyor musunuz? Diye takıldı general. Benim koşu türüm daha zor, dedi Alexey Alexandrovich saygılı bir tavırla. Yanıt anlamsız olsa da general zeki bir adamdan esprili bir yanıt almış ve aslında iyice anlamış gibi bir tavır takındı. İki öğe vardır, diye sürdürdü Alexey Alexandrovich. Oyuncular ve izleyiciler. Böyle gösterilere duyulan ilgi, izleyicilerin gelişim düzeylerinin düşüklüğünün belirtisidir. Ancak... Prenses bahse girer misiniz, diye sordu Stepan Arkadyevich Betsy'ye. Anna ile ben Prens Kuzlev'e bahse girdik, dedi. Ben de Ronski'ye, bir çift eldivenine, tamam mı? Tamam. Ne güzel değil mi? Alexey Alexandrovich çevresinde konuşlu konuşulurken sustu, daha sonra sözüne yeniden başladı. Bunun erkek oyunu olmadığını kabul ediyorum. Ama o anda atlılar ileri atılmışlardı. Bütün konuşmalar kesiliverdi. Alexey Alexandrovich de sustu. Herkes ayağa kalkmış, ırmağa doğru bakıyordu. Alexey Alexandrovich yarışlarla ilgilenmediğinden atlılara bakmıyordu. Yorgun bakışlarını izleyicilerin üzerinde dolaştırıyordu. Bakışları Anna'nın üstünde durdu. Genç kadının yüzü solgun ve ciddiydi. Biri dışında hiç kimseyi görmediği apaçıktı. Eliyle sinirli sinirli yelpazeyi sıkıyor, soluk alamıyordu. Kocası ona baktı. Sonra bakışlarını hemen başkalarına çevirdi. İşte çok heyecanlı bir kadın ve başka kadınlar. Çok doğal bu. Alexey Alexandrovich kendi kendine böyle diyordu. Karısına bakmak istemiyor ama elinde olmadan ona doğru çekiliyordu. Üzerine ne yazıldığını görmek istemediği bu yüze yeniden baktı. İstememesine karşın orada öğrenmek istemediği şeyi gördü. İlk olarak Kuzevlev'in ırmağa düşüşü bütün izleyicileri heyecanlandırmıştı. Ama Alexey Alexandrovich Anna'nın solgun ve muzaffer yüzünden baktığı kimsenin düşmediğini açıkça anladı. Mahotin ve Vronski büyük engeli aştıktan sonra başka bir subay tepe üstü düştü ve hemen öldü. Halk dehşet içinde ürpermişti. Ama Alexey Alexandrovich Anna'nın bunu fark etmediğini ve çevresinde konuşulanları zorla anladığını gördü. Ona gittikçe daha sık, gittikçe daha uzun bakıyordu. Bütün dikkatini Vronski'ye vermiş olan Anna yan tarafından kocasının soğuk bakışlarını üzerinde hissediyordu. Ve dönüp bakmadı. Yarış üzücüydü. 17 binicinin yarısından çoğu düşmüştü. Yarışın sonunda herkes heyecanlıydı. Bu heyecan imparatorun hoşnutsuzluğu kadar canlıydı. 29. Arslanlarla sirk eksik yalnızca diyen birinin cümlesini yinelerek herkes hoşnutsuzluğunu belirtiyordu. Dehşet içindeydi herkes. Böylece Ronski düşüp de Anna ah diye bağırınca kimse bunu olağanüstü bulmadı. Ama bu çığlıktan sonra Anna'nın yüzünde çok acı bir anlam belirdi. Genç kadın kendini tümüyle yitirmişti. Tuzağa tutulmuş bir kuş gibi çırpınarak Betsy'ye gidelim gidelim diyordu. Ama onu duymuyordu Betsy. Öte yana eğilmiş az önce yanına gelen bir generalle konuşuyordu. Alexey Alexandrovich Anna'ya doğru ilerledi. Kibarca kolunu uzattı. İsterseniz gidelim, dedi Fransızca olarak. Anna generalin sözlerini dinliyor, kocasını görmüyordu. Bacağı kırılmış diyorlar, diyordu general. Ancak ne olduğu belli değil. Anna kocasına yanıt vermeden dürbününü kaldırdı ve Vronski'nin düştüğü yere baktı. Ama orası çok uzaktı. Ayrıca çevresinde kalabalık birikmiş olduğundan hiçbir şey görünmüyordu. Dürbününü indirip gitmeye hazırlandı. O anda bir subay yaklaştı. İmparatora bir şey söyledi. Anna işitmek için kulak kabarttı. Stiva, Stiva diye bağırdı Anna ağabeyini. Ama ağabey onu duymuyordu. Yine gitmeye kalkıştı. Alexey Alexandrovich karısının koluna dokunarak size bir kez daha kolumu uzatıyorum, dedi. Gitmek istiyorsanız gidelim. Anna korkuyla yanından çekildi. Yüzüne bakmadan yanıt verdi. Hayır, bırakın beni, kalıyorum. Ronski'nin düştüğü yerden bir subayın trümüne doğru koştuğunu görüyordu şimdi. Subay binicinin ölmediği ama atının belinin kırıldığı haberini getiriyordu. Bu haberi duyunca Anna hemen yerine oturdu. Elpazesiyle yüzünü sakladı. Alexey Alexandrovich onun ağladığını gördü. Gözyaşlarını tutamadığı gibi boğulurcasına hıçkırıyordu Anna. Kocası önüne eğildi, kendini toparlaması için bekledi. Bir süre sonra size üçüncü kez kolumu uzatıyorum, dedi. Anna ne diyeceğini bilemeden ona baktı. Herkes Prenses Betsy imdadına yetişti. Hayır Alexey Alexandrovich, Anna'yı ben getirdim ve geri götürmeye de söz verdim. Alexey Alexandrovich kibarca gülümseyerek ama kadının gözlerinin içine sert sert bakarak özür dilerim prenses, dedi. Anna'nın iyi olmadığını görüyorum ve benimle eve dönmesini istiyorum. Anna çevresine korkuyla baktı. Uysal uysal kalktı, elini kocasının kolunun üzerine koydu. Evine birini gönderip bir haber alır sana bildiririm, diye fısıldadı Betsy. Alexey Alexandrovich tribünden çıkarken her zamanki gibi öne çıkanlarla konuştu. Anna da yanıt verip konuşmak zorunda kaldı. Ama hiçbir şey anlamıyor, kocasının kolunda düşteymiş gibi yürüyordu. Öldü mü yoksa? Gerçek mi bu? Gelecek mi? Bugün onu görecek miyim? Diye düşünüyordu. Sessizce Alexey Alexandrovich'in arabasına oturdu. Arabaların arasından çıkarlarken tek söz bile etmedi. Alexey Alexandrovich her şeyi görmesine karşın karısının davranış konusunda düşünmek istemiyordu. Yalnızca dış belirtileri görüyordu. Anna'nın davranışını çok şaşırtıcı bulmuş ve bunu kendisine söylemenin görevi olduğuna inanmıştı. Ama bu konuda daha fazla şey söylememesi zordu. Davranışının uygunsuz olduğunu söylemek üzere ağzını açtı ancak elinde olmadan bambaşka bir şey söyledi. Bu zalimce gösterilerden ne zevk alıyorsunuz? Nasıl? Anlamadım, dedi Anna tiksinerek. Onuru kırılmıştı. Bu yüzden söyleyemediği şeyleri söylemeye kalkıştı. Size şunu söylemeliyim ki, diye söze başladı. Açıklama başlıyor, diye düşündü Anna ve içi korkuyla doldu. Bugün uygunsuz biçimde davrandığınızı söylemek zorundayım, dedi Fransızca olarak. Nasıl yani, diye sordu yüksek sesle. Başını kocasına çevirmiş, gözlerine dimdik bakıyordu. Bunu söylerken altında bir şeyler gizlediği o eski neşeli tavrı yoktu. Titreyen ve korkusunu gizlemeye çalışan yüzünde kararlı bir ifade vardı. Kocası arabacının yanındaki açık pencereyi göstererek kendinizi unutmayın, dedi. Kalkıp camı kapadı. Ben de neyi uygunsuz buldunuz, dedi Anna yeniden. Bir binicinin düşmesiyle saklayamadığınız umutsuzluğu. Alexey Alexandrovich onun yanıtını bekliyordu ama Anna ona sessizce bakıyordu hala. Toplum içinde ağzı karaların hakkınızda dedikodu yapmayacak biçimde davranmanızı daha önce de söylemiştim size. Bir zamanlar aile ilişkilerimizden söz ediyordum ama şimdi yalnızca toplum içindeki ilişkilerimiz söz konusu. Uygunsuz davrandınız. Bunun bir daha olmamasını istiyorum ben. Anna kocasının sözlerinin yarısını duymuyordu. Korktuğunu hissederek Ronski'nin ölmediği gerçek mi, onun kurtulup atının belinin kırıldığını mı söylemişlerdi acaba diye düşünüyordu. Kocası susunca alaycı, yapmacıklı bir neşeyle gülümsedi. Söylemini dinlemediği için yanıt vermedi. Alexey Alexandrovich cesaretle konuşmaya başlamıştı ama ne söylediğini fark edince Anna'yı saran korkuyu o da hissetti. Bu gülüşü görünce tuhaf bir yanılgıya düştü. Benim kuşkularımla alay ediyor. Evet, daha önce söylediklerini, kuşkularımın yersiz ve gülünç olduğunu söyleyecek yine. Gerçeğin ortaya çıkmasından korktuğu şu anda her şeyden çok Anna'nın aynı alaycı tavırla kendisine yanıt vermesini, bütün kuşkularının gülünç ve yersiz olduğunu söylemesini istiyordu. Bildiği şey öylesine korkunçtu ki ne olursa olsun inanmaya hazırdı. Ancak Anna'nın yüzünde görmüş olduğu korkmuş ve karanlık anlam yanılgı olmadığını gösteriyordu. Belki de ben yanılıyorum, dedi. Durum böyleyse sizden özür dilerim. Anna ona umutsuzca bakarak hayır yanılmıyorsunuz, dedi ağır ağır. Yanılmadınız. Umutsuzluğa kapılmam elinde değil. Sizi dinlerken onu düşünüyorum. Onu seviyorum. Metresiyim onun. Size dayanamıyorum artık. Korkuyorum. Nefret ediyorum sizden. Bana ne isterseniz yapın. Arabanın dibine atılıp hıçkırarak ağlamaya başladı. Elleriyle yüzünü sakladı. Alexey Alexandrovich kımıldamadı. Bakışlarının yönünü değiştirmedi. Ama yüzünde birden ölümün görkemli taş kesilmişliği belirdi. Bu anlam villaya gidinceye kadar değişmedi. Eve yaklaşırken başını karısına çevirdi. Yüzünde hala aynı anlam vardı. Pekala, dedi. Ama onurumu kurtarmak için gerekli önlemleri alıncaya kadar görgü kurallarına özenle uymanızı istiyorum sizden. Arabadan ilk önce kendisi indi. Sonra Anna'ya yardım etti. Hizmetçilerin önünde elini sıktı. Yeniden arabaya binerek Petersburg'a hareket etti. Az sonra Prenses Betty'nin yolladığı bir uşak geldi. Anna'ya bir pusula verdi. Pusula'da Ronski'den haber almak için birini yolladım. Bana sağ salim olduğunu yazıyor ama umutsuzmuş diye yazıyordu. O halde gelecek diye düşündü Anna. Her şeyi söylemekle ne iyi ettim. Saatine baktı. Daha önünde 3 saat vardı. Son buluşmalarını anımsayınca kanı alevlendi. Tanrım, hava ne kadar da aydınlık. Korkunç bu ama onun yüzünü görmek hoşuma gidiyor. Bu düşsel ışığı seviyorum. Ya kocam? Evet evet, neyse, Tanrı'ya şükür ondan da kurtuldum. 30. İnsanların bir araya geldiği her yerde olduğu gibi Şiçerbaskilerin gittikleri küçük Alman kaplıca kentinde de toplumun her üyesini belirli ve değişmez bir yere oturtan aynı toplumsal billurlaşma oluşmuştu. Donmuş küçük bir su damlasının bir kar tanesi biçimini alması gibi kaplacalara gelen herkes kendine uygun olan yeri almakta gecikmiyordu. Fürst Şiçerbaski Zeingemahlin und Tochter. Karısı ve kızı ile Prens Şiçerbaski anlamında Almanca yazılmıştır. Çevirinin notu. Oturdukları daireye, soyadlarına ve orada buldukları tanıdıklarına göre kendilerine uygun bir çevreye hemen yerleşivermişlerdi. O yıl kaplıcalarda kral soyundan gerçek bir Alman prensesi de bulunuyordu. Onun sayesinde toplumun sınıflandırılması daha büyük bir titizlikle belirlenmişti. Prenses Şerbatski kızını gerçekten de Alman prensesiyle tanıştırmayı çok istiyordu. Gelişlerin ertesi günü bu tören gerçekleşti. Kitty, Paris'ten gelme çok sade, yani çok zarif giysisiyle prensesin önünde derin bir saygıyla eğildi. Prenses ona, "Umarım şu güzel yüzünde çok geçmeden güller biter," dedi. Böylece Şerbatskiler bir daha çıkmayacakları bir çevreye girdiler. Bir Lady'nin ailesiyle, bir Alman kontesi ve son savaşta yaralanmış oğluyla, İsveçli bir bilginle, Baykomut adında biri ve onun kız kardeşiyle tanıştılar. Ama Şerbatskilerin her zamanki ahbapları doğal olarak Moskovalı Marya Yevgenyevna Rizişçeva ve kendisi gibi aşk hastası olduğu için Kitty'nin hoşlanmadığı kızı, Kitty'nin çocukluğundan beri hep apoletli üniformayla gördü ve buradaysa küçük gözleri, çıplak boynu ve renkli kravatıyla ona çok gülünç gelen Moskovalı bir albaydı. Adam Kitty'ye öyle sıkıcı geliyordu ki ondan kurtulamıyordu bir türlü. Her şey böyle kesin olarak bir düzene girince Kitty daha da çok sıkıldı. Ayrıca da prens Karspa'da gitmiş, kendisi ailesiyle yalnız kalmıştı. Tanıdıklarıyla ilgilenmiyor, onlarda yenilik bulacağını sanmıyordu. Kaplıca kentinde ilgisini çeken tek şey tanımadığı insanları gözlemekti yalnızca. Kitty insanlara, özellikle tanımadığı insanlara karşı olağanüstü güzel duygular besliyordu. Şimdi onlarla kendisi arasında nasıl bir ilişki olabileceğini ve onların nasıl olduklarını anlamaya çalışıyordu. Kitty onların çok soylu ve iyi insanlar olabileceklerini düşünüyor ve bu da onu coşturuyordu. Ona özellikle ilgilendirenlerin arasında hasta bayan Stahl'e eşlik eden bir genç kız vardı. Bu bayan Stahl yüksek sosyetedendi ama öyle hastaydı ki yürüyemiyordu. Yalnızca çok güzel havalarda küçük bir araba içinde kaplıca kaynağına kadar gidiyordu. Ama prensese göre bayan Stahl hastalığından çok gururu yüzünden Ruslardan kimseyle görüşmek istemiyordu. Bayan Stahl'e bakan Rus kızı kaplıcalarda daha başka pek çok kişiyle de ilişki kurmuştu ve çok doğal olarak da onlardan ilgisini esirgemiyordu. Kitty'nin gözlemlerine göre bu genç kız bayan Stahl'in akrabası olmadığı gibi parayla tutulmuş hasta bakıcı da değildi. Bayan Stahl onu Varenka, başkaları Matmazel Varenka diye çağırıyordu. Kitty bu genç kızın bayan Stahl ve tanımadığı öteki hastalarla olan ilişkilerini gözlemekten hoşlanıyordu. Ayrıca çoğu zaman olduğu gibi bu genç bayan Varenka'ya karşı büyük bir sevgi duyuyordu. Karşılıklı bakışmalarından bu tanımadığı kızın kendisinden hoşlandığını seziyordu. Bu Varenka denen kız çok genç değil, yaşını belli etmeyen biriydi. İnsan onun 19 ile 30 yaşlar arasında olduğunu sanırdı. Yüz çizgilerini inceleyince yüzünün hastalıklı görünmesine karşın insan çok güzel bulurdu onu. Omuzları çok dar, başı çok büyük olmasa güzel vücut. Orta boylu bir kadın olarak kabul edilebilirdi. Ama yine de erkeklere çekici gelmiyormuş gibiydi. Hala taç yaprakları olan ama solmuş ve kokusuz bir çiçeği anımsatıyordu. Çekici olmayışı Kitty'nin fazlasıyla sahip olduğu şeyden kaynaklanıyordu. Yaşama karşı tutkusu ve güzellik bilinci. Varenka bir saplantıya kapılmış gibiydi. Onun dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyordu sanki. Kitty ile zıt, karakterde oluşu genç kızı özellikle ilgilendiriyordu. Kitty bu insanda onun yaşama biçiminde çok acı çekerek aradığı şeyin bir örneğin bulunacağını sanıyordu. Kısacası bu genç kız yüksek sosyeteden erkeklerle kuracağı iğrenç ilişkilerin dışında yaşamın anlamını, yararını anlıyordu. Çünkü şu anda alıcım bekleyen bir mal gibi kendini sergilemeyi utanç verici buluyordu. Ayrıca Kitty tanımadığı dostu inceledikçe onun düşünde yarattığı kusursuz insan olduğunu inanıyor ve bu yüzden de tanımak istiyordu onu. İki genç kız her gün pek çok kez karşılaşıyor. Herkesin de Kitty bakışlarıyla "Kimsiniz? Kimsiniz? Kendimi kabul ettirdiğim sevimli insan değil misiniz siz? Ama Tanrı aşkına böyle düşünmeyin. Size kendimi zorla kabul ettirdiğimi düşünmeyin," diye ekliyordu bakışlarıyla. "Yalnızca sizi çok seviyor ve beğeniyorum," diyordu. Yabancının bakışları da "Ben de sizi çok seviyorum. Çok güzelsiniz. Zamanım olsa sizi daha çok severdim," diye yanıt veriyordu. Gerçekten de Kitty yabancı kızı hep meşgul görüyordu. Kimi zaman bir Rus ailenin çocuklarını gezdiriyor, kimi zaman bir hastaya battaniye götürüp üstünü örtüyor, kimi zaman da birine yedirmek için bisküvi satın alıyordu. Şerbatskilerin kaplıcalara gelişlerinden az sonra herkesin pek de iyi karşılamadığı bir çift ortaya çıktı. Erkek uzun boylu, sırtı hafifçe kambur, kocaman elli, bedenine uymayan eski kısa bir pardösü giymiş biriydi. Aptalca bakan kara gözleri biraz korkunçtu. Yanında oldukça güzel, yüzü çiçek bozuğu, zevksiz ve kötü giyimli bir kadın vardı. Yeni gelenlerin Rus olduğunu anlayınca Kitty hemen onlar için kahramanları oldukları güzel ve dokunaklı bir roman tasarladı. Ancak prenses yabancılar listesinden bunların Nikolay Levin ile Marie Nikolaevna olduğunu öğrenince Kitty'ye bu Levin'in ne aşağılık biri olduğunu açıkladı. Genç kızın bu iki insan konusundaki bütün düşleri birden güzelliğini yitiriverdi. Bunun nedeni annesi değil de bu adamın Konstantin'in kardeşi olmasıydı. Bu Levin yüzündeki tikiyle çok geçmeden tiksindi uyandırdı onda. Adamın kendisini ısrarla izleyen korkunç iri gözlerinde kin ve alaylı bir anlam varmış gibi geliyordu genç kıza. Bu yüzden de onunla karşılaşmaktan çekiniyordu.
Ayrım sonu.